A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Avukat Ceyhun Göktağ'la birlikte yaptığımız adil yargı programımızda bugünkü konuğumuz sayın avukat Altın Mimir. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet. Önce şunu merak ediyorum samimi olarak. Yani her hukukçudan farklı bir seyriniz var. Yani hayatınızda hukuka karşı merakınızdan mı, nasıl başka bir meslekten hukukçuluğa
Hukuka geçmiş
geçtiniz.
olmak.
Buna nasıl azmettiniz? Hukuka olan ilginiz nasıl oluştu? Ondan biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında çocukluğumdan beri daha ilkokula başlamadan önce ben Tunceliliyim. Tunceli'nin Ovacık ilçesi küçücük bir kasabadır. Ve bütün doğuya hakim olan feodal düzen orada da tabii ki söz konusu. Kadın hep ikinci planda. Kadının adı yokturu çok net olarak oralarda görüyorsunuz. Tunceli'de okur yazar oranının çok yüksek olmasına rağmen kadınların okula gidiyor fakat ilköğretimden sonra devamı söz konusu olmuyor. Çünkü erken yaşta evlilikler, erkek çocuk sahibi olamayan kadınların evliliklerin devam etme ihtimalleri dahi söz konusu değil. Böyle bir ortamda benim annemin de 8 tane kız çocuğu var.
Maşallah.
Ben o kız çocukların en büyüğüyüm. Annemi hep şey olarak hatırlıyorum. İşte kocasını elinde tutabilmek amacıyla, çünkü sürekli her doğan kızdan sonra yeni eş adayları babama sunuluyor. Sana bu erkek çocuk doğuracak, bu doğuracak diye. Ne yazık ki erkek çocuğunun doğuş sebebinin erkekten kaynaklı olduğunu bilmiyorlarmış. O XXXY kromozomunu. Dolayısıyla annem hep böyle düşük tehditleri sebebiyle de yatalak bir vaziyetteydi. Annemi hiç yaşamadım ve annemin o haline o kadar çok üzülüyordum ki tam o sırada Ovacık'a ilk kadın savcı atandı. Onu gördüğüm anda o şimdilerde secret denen hani hayal etmek, arzu etmek, çok istemek. O duyguyu daha 5 yaşlarında onu görünce o döpyesli haliyle son derece vakur, kendinden emin ve etrafındaki insanlara adalet dağıtmak amacıyla oraya gelmiş, bir takım şeyleri değiştirecek, dönüştürecek bir insan ve bir kadın olarak bunu yapıyor. Ve ilkokula başladım. Öğretmenimiz soruyor hepimize, büyüyünce ne olacaksın, okul bitince ne olacaksın? Standart meslekler, öğretmen, hemşire, doktor. Ben savcı olacağım dedim. Peki savcı ne iş yapar? Bilmiyorum ama ben savcı olacağım. Çünkü gözümde Nurhayat Hanım ismiyle duruyor ve yıllar sonra şu anda Bakırköy'de avukatlık yapıyor Nurhayat Hanım. İdolüm yani başlangıç sebebim o. Kadınların erkeklerle yan yana yürüyebileceklerini göstermek adına, kadınların ikinci sınıf muamelesini ortadan kaldırmak adına, onların da aynı haklara, çünkü yeryüzüne gelirken kadın ya da erkek hepimiz aynı yerden geliyoruz ve hepimiz birbirimizi o döngüyü tamamlamak amacıyla varız. İlk çıkış noktam burası ve o zamandan ben hukuka gideceğim, bu eşitsizliklere, bu adaletsizliklere karşı duracağım dedim. Doğal olarak bizim oralardan çıkıp direkt hukuk fakültesine gitmek de mümkün ama ekonomik koşullar, babam bir devlet memuru, annem çocuk doğurmakla meşgul, büyük ağır işçi. Ve sınavlara girdik işte o zamanlar ortaokuldan sonra sağlık meslek liseleri, öğretmen liseleri falan vardı. Sağlık meslek lisesini kazandım. Çorum'a gittim. Çorum'da okurken oraya giderken dahi amacım o zamanlar duymuştum bir yerlerden. Hani hem mesleğimi icra edip para kazanıp hayatımı idame edeceğim. Aynı zamanda hukuk fakültesini okuyacağım. İdeallerime ulaşacağımla gitmiştim. Giderken de hedefim buydu. İlk dersimizi hiç unutmuyorum. Edebiyat hocamız geldi ve dedi ki çok önemli değil çocuklar dedi. Siz zaten hemşire olacaksınız dedi. Bu arada hemşirelik dünyanın en kutsal mesleklerinden biri. Benim için çok çok önemli ve o da yani hep böyle insan hayatına dokunan
Evet, doğru.
mesleklerin devamı
Evet.
avukatlık, hemşirelik, doktorluk. Sakın yanlış anlaşılmasın onu söylerken yani hemşirelik de çok çok kutsal ve önemli ama benim kafamda oradan devam etmek olduğu için çok üzülmüştüm. Siz dedi hiç önemli değil, sadece de meslek derslerini öğren yeter. İşte edebiyat dersinde, matematik dersinde öylesine geçecek. Nasıl o içten gelen, bence çünkü hukukun içerisinde içten gelen bir baş kaldırı var.
Evet.
Bir adaletsizliği, etrafta var olana karşı herkesten daha geniş bir çerçeveyle, geniş bir algıyla bakmak var. Ve bence bir takım şeyler doğuştan gelen şeyler. Herkesin kaderiyle beraber herhalde gelirken de bir takım içgüdülerinin yüksek olduğu alanlar olduğunu düşünüyorum. Orada, o zaman da çok büyük tepki göstermiştim. Olur mu öyle şey? Yani biz sadece evet hemşire olabiliriz ya da doktor olabiliriz ve mesela şu anda avukat olabilirim. Ama dünya sadece bir şeyden ibaret değil. Bizim okullarımızda aynı zamanda her şeye dair algılarımızın genişlemesine ihtiyaç var diye çok büyük tepki göstermiştim. Tabii bu kadar güzel bir şekilde anlatmamıştım, kim bilir. Belki bağırdım, çağırdım o sıra. Ve işte sağlık meslek lisesini mezun olduğum yıl İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Süreç hızlı bir şekilde başladı. İşte geceleri Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde hemşirelik mesleğini icra ettim. Çok güzel günlerdi, çok güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım vardı. Ve bütün bizimle beraber çalışan hemşire arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım hep böyle özveriyle bize biraz üzülürlerdi, biraz gıptayla bakarlardı ama hep destek olurlardı. Hani iş varken bile şey, ben onu yaparım, sen şu sınavını hazırlan falan gibi. İşte okulu bitirdim. Bitirdiğim yıl ceza hukuku üzerine kamu hukuku alanında yüksek lisans kazandım. Hemşirelikten ayrıldım. Ve staj ve arkasından dün itibariyle 17 yılımı tamamladım. Meslekte.
Maşallah, bravo yani. Hem
evet, bu kadar zorlu bir şey işte yani gerçekten. Herkesin nasip olmaz yani.
Evet, gayet azimli, istekli, arzulu. Evet. Yani mesleğinize, yani hukukçuluğa o derece saygın bir şekilde yaklaşıp ve onunla azimle bir mücadele sonucunda hukukçu olmanın değeri daha fazla.
Evet.
Tabii yani
mutlaka.
Elbette şimdi yani yargının çok konuları var. Yani nüfusu fazla toplumlarda. Özellikle sorunu fazla toplumlarda doğal olarak hukuk ağır iş yapıyor. Yani hem kemiyet hem keyfiyet, nicelik, nitelik açısından da. Ama toplumsal sorunların da bir kısmı doğal olarak insan faktörü olduğundan yargıya da yansıyor.
Evet.
Yani yargıçlar da veya hukukla ilgilenen insanlar da, adalet dağıtan insanlar da insan sonuçta.
Evet.
Toplumsal sorunların bir kısmı oraya da yansıdığından bu sefer yargının içinde de sorunlar başlıyor.
Evet.
Siz tabii bir avukat olarak yani her özellikle ceza alanında ve diğer alanlarda da bununla sık karşılaşıyorsunuz.
Evet.
Yani bizim acil ihtiyaçlarımız nelerdir?
Öncelikle herhalde hakim ve savcı sayısının bir an evvel artırılması gerekiyor. Hı. Öyle böyle bir dosya fazlalığının olduğu bir ortamda bu kadar az sayıda bir hakim savcı sayısıyla bu işi sürdürmek kabili mümkün değil hiçbir şekilde. Yani bunun acil olarak el atılması ve bu sayının artırılması gerekiyor. Ha, artırma derken bu düz bir artırmadan bahsetmiyorum. Ben bir sayısal bir artırmadan bahsetmiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem de nitelik olarak üstün vasıflara sahip, hukuk mahkemesi çok kuvvetli, hakim ve savcılarımızın olması gerekiyor ki hukuk standartlarımız Avrupa Birliği kalitesine ulaşsın. Bildiğiniz üzere hepimiz biliyoruz bunu. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok mahkumiyet olan ülke biziz. Bunun nedeni işte bizim genel yargımız, yargı, adalet sistemimizdeki bozukluklar. Bunların temelinde de hakim ve savcı sayımızın azlığı, yapılan işlerin uzun sürmesi, bazı şeylerin gözden kaçırılması, bilerek göz ardı edilmesi gibi sorunlar geliyor. Tabii ben burada hakim ve savcılarımızın tümünü kastetmiyorum yani. İşini çok iyi yapan, çok mükemmel nitelikte yapan hakim ve savcılarımız var. Biz onlara zaten saygı duyuyoruz. Ama netice itibariyle ortada da bir gerçek var. Ve hakim ve savcılarımızın bizzat kendilerinin, hatta adalet mekanizmasının en üstündeki, daha geçen gün Sayın Yargıtay Başkanımız açıkladı. Onun açıkladığı bir gerçek bu. Bu gerçeği de hiçbir şekilde biz inkar edemeyiz. Yani bir dosyanın 7 sene, 8 sene, 9 sene, 10 sene sürdüğü bir ortamda biz adil bir yargılamanın gerçekleştiğini düşünemeyiz. bunu tasavvur edemeyiz hiçbir şekilde. Yani istenen ve beklenen şudur. Adalet sisteminde hızlı, etkin ve adil bir yargılamanın olmasıdır. Maalesef ülkemizde bu gerçekleşmiyor. Hızlı, etkin, adil yargılama yapacağım diye de dosyaları incelememe gibi bir durumda söz konusu olmamalı. Şimdi biz bir iş yükünden bahsediyoruz ama neticede bu işi yapanlar, yani bizler de, hakimlerimiz de, savcılarımız da neticede adaletin tecellisine yardımcı olmak için buradayız. Yani biz savunma yaparken veya davacı pozisyonundayken de, hakim ve savcılarımız da karar mekanizmasındayken de hepimiz adaletin tecellisi için oradayız. Adaletin tecellisi için de o dosyaların kelimesi itibariyle didik didik edilmesi gerekiyor. Yani normal kendi hayat hikayesini anlatır gibi o dosyanın bilinmesi ve gerekli kaidenin süratle uygulanması gerekiyor. Maalesef çoğu zaman bu gerçekleşmiyor ülkemizde.
Evet. Tabii Altın Hanım, siz hani hem medeni hukukta hem ceza hukukunda çok farklı davalarla da ilgilendiğiniz için yargının işleyişi, işte yargıçlar vesaire diğer sorunlarla da mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Yani sizin dikkatinizi çeken, düzelmesinde fayda gördüğünüz unsurlar nelerdir hukukta ve yeterli görüyor musunuz reformların yapılmasını, neler yapılması gerekiyor?
Yani aslında o kadar çok problem var ki o problemleri biz bu bir saatlik içerisinde sadece bir problemi ele alıp o problemi başından sonuna açıp onun çözümüne ilişkin bir takım şeyler söyleyebiliriz. Çünkü yargı sistemimiz içerisinde farklı farklı mecralar var. İşte ceza yargılamasının sorunlarıyla hukuk yargılamasının sorunları tamamen birbirinden farklı. Öte taraftan icra da bir yargılamanın başlıkları altında. Oradaki problemler çok daha başka. Yüksek yargıya ilişkin ciddi problemlerimiz var. İşte askeri yargıya ilişkin o ayrımlarda çok ciddi problemlerimiz var. Şimdi hepsini birden toparlayıp burada dile getirebilmek çok zor elbette ki. Ama hani genel global olarak baktığımızda evet, Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde hakikaten uygulandığı takdirde güzel sonuçlar verecek yasal değişimler söz konusu ülkemizde. Bunları hemen hemen özümsememiz henüz çok yeni, daha özümsenmedi. Fakat insan faktörü bence en önemlisi o. Yani evet, hukuk toplumun genetik toplum içerisinde mühendislik faaliyeti yürütmek zorunda, ileriye taşımak zorunda ama insan faktörünün de oraya yetiştirilmesi çok önemli. Biz yasalarımızı muazzam bir şekilde hakikaten uluslararası kurallara uygun bir şekilde yazıyoruz. Bunlar meclisten geçiyor, yürürlüğe giriyor. Ancak bunu uygulayacak olan kişiler, bunu uygulayacak olan aktörler, kuruluşlar, onlar ne yazık ki o istenen hızla hayata geçmiyor. Evet. Hem yasalar içerisinde olması gereken kuruluşlar da kurulamıyor. İşte en son bu yıl içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 8 Mart'ta aile içerisindeki şiddeti önlemeye yönelik olarak hakikaten güzel yazılmış, bir takım eksiklikleri olsa dahi güzel yazılmış ve bir takım ihtiyaçları karşılayacak bir yasamız çıktı. Ama o yasada öngörülen kuruluşların hiçbiri henüz kurulmadı. Öte yandan bunu uygulayacak olan işte polisimizden tutun, bunu uygulayacak savcımız, hakimimiz, onlar dahi yeterli derecede bir eğitimden geçirilmediler. Yasalarla uygulayıcıların paralel gitmesi gerekiyor. Evet. Bizler de avukat olarak bizlere de çok büyük yük düşüyor. Şimdi az önce sizin de dile getirdiğiniz gibi davalar yıllarca uzayabiliyor. Bazen bunu bizim meslektaşlarımız da yapıyor. Benim bir dosyam var. Evet. İnanın 5 yıl oldu savcı mütalaa verdi. Ve 5 yıldır ben usanmadan her celse duruşmaya gidiyorum. Benim müvekkilimle ilgili de mahkumiyet mütalası verildi. Evet. Çok inanıyorum mahzun olduğuna ve beraat etme ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Her celseye gidiyorum fakat birçok meslektaşım, yasada çünkü bazı düzenlemeler var, bazı suçlarda özellikle müdafinin hazır olması gerekiyor. Evet. Her celse biri mazeret bırakarak yargıyı sürüncemede bırakan meslektaşlarımız da var. Yani biz yargının, evet, bir taraftan hakimler, savcılar, avukatları kendileriyle bir görmüyorlar. Sanki biz avukatlarla hakimler, savcılar dost olamaz, arkadaş olamaz. Aramızda evet. böyle görünmeyen, bir değil mi siz var. De fark ediyorsunuz? Görünmeyen bir perde var.
Evet.
Biz onların karşısında sanki yasaları farklı yerlere çekecekmişiz gibi. Çünkü sonuçta savcı da taraf ama avukat taraf görülüyor ve müvekkilinin yapmış olduğu eylemle örtüştürülüyor. Dolayısıyla ona nasıl bakılıyorsa, şüpheli, sanık, davalı, davacı ona nasıl bakılıyorsa, onu savunan kişiye de öyle bir bakış açısı var. Savcılarla avukatların duruşları işte ceza yargılamasında sonuçta savcı kamuyu temsil ediyor, avukat da müvekkilini, müvekkili müşteki olabilir, suçun mağduru olabilir veya suçun faili olabilir. Bizim duruşlarımız bile savcı karar veren merciyle, ki hakikaten hakimlik bence biraz daha hani ulvi bir yerde o karar veren merci, ama savcıyla avukatın konumu tamamen aynı. Biri kamu adına orada iddialarını ileriye sürüyor, delillerini ileriye sürüyor. Biri de kişinin, yani bireyin haklarını korumak adına, ya da bu birey tek başına bir gerçek kişi olabilir, bir tüzel kişi olabilir. Bireyin haklarını savunmak için orada. Savcılarımız, hakimlerimizle beraber yukarıda biz böyle onlara bakarak savunmalarımızı dile getiriyoruz. Yıllardır mesela İstanbul Barosu'nun hakikaten bu manada ciddi girişimleri oldu.
Evet.
Mesela değiştiremedik bunu hiçbir zaman. O bence en büyük problem zihinlerdeki o algılamanın, esas hedefin işte adil, hızlı ama nitelikli, hiçbir şeyi gözden kaçırmayan yargılama sistemini oluşturabilmekte. Medeni hukuka baktığımız zaman en son işte 2011'in Ekim ayında yeni usul yasamız yürürlüğe girdi. Onunla beraber tamamen farklı bir sistem getirilmeye çalışıldı. İşte ön incelemeler, dilekçe tatillerinin hızlanması. Ama fiiliyatta hiçbir şey değişmedi.
Hala duruşmalar verilmeye devam ediliyor.
Hala duruşmalar veriliyor ama bu kez bence daha kötüye gitti.
Evet.
Eskiden en azından davayı açtığında hemen duruşma günü veriliyordu. O arada dilekçeler gidip geliyordu. Şimdi davayı açıyorsun, 8 ay sonra ön inceleme günü geliyor. Ön incelemede sen gidiyorsun, delillerini değiştirebiliyorsun, iddianı değiştirebiliyorsun. Bence daha da bir geriye gittik hız manasında. Hepimizin, avukatların da dosyalarını çok iyi bilerek duruşmalara katılması gerekiyor. Bakıyorum mesela duruşmalarda geliyor meslektaşlarımız. Özellikle grup toplu olarak çalışılan yerlerde dosyanın sorumluluğu başka bir avukatta, o celse başka biri katılıyor. Dosyadan bir haber. Hakim duruşmaya çıkıyor. Dosyasını yeteri kadar hazırlanmamış olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla hepimizin birbirimizi zorlayarak görevimizi çok layıkıyla yerine getirirsek, yasalar gerçekten şu anda iyiye doğru gidiyor, düzelmeler, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları adı altında işte birinci yargı, en son üçüncü yargı paketi çıktı. İçerisinde çok eleştirdiğim şeyler olmasına rağmen, özünde uygulayıcıların buna inanarak ve amacından sapmayarak, bunu herkes açısından söylüyorum, avukatlar açısından da, yargıçlar ve savcılar açısından da sorunları çözebileceğimize inanıyorum. İnanmak istiyorum.
Elbette. Şimdi o üç ayakta her zaman değişiklikler olabiliyor. Yani kürsünün üst tarafında olan bir insan bir zaman sonra avukatlık tarafına da geçebiliyor. Yani değil mi? Yani bir zaman geçtikten sonra.
Tabii,
o yüzden o şeylerde insanlar tabii birbirini anlamalı, etmeli ama orada dikkatimi çeken tabii bir bakış açısı. Şimdi o bakış açısını oluşturan faktörler, yani uygulayıcılarda o mesela hissi davranma veyahut ideolojik davranma, işte yargı, ön yargılı da bunlar insani şeyler. Yani bir hukukçu bütün kriterlerini, yani adalet ve tarafsızlık, cesaret aynı zamanda, yani her türlü hissi beraberinde bulundurup o tür eksikliklerden münezzeh hale gelip bir yargılama yapmalı, öyle değil mi?
Kesinlikle öyle. Şimdi yaptığımız iş insan temelli olduğu için insanlar bazı zamanlarda hakim olsun, savcı olsun, avukat olsun biraz duygularını karıştırır pozisyona geçebiliyorlar. Yani herhalde duyguların karıştırılacağı en tehlikeli mesleklerden bir tanesi bu olabilir. Özellikle hakimlik ve savcılık açısından. Çünkü duygunuzu, düşüncenizi, ideolojinizi, hayata bakış açınızı bu işe karıştırdığınız zaman hukuk hukuk olmaktan çıkıp farklı bir noktaya gelir yani. Yani adil bir yargılama dediğimiz, herkese tarafsız, objektif bir bakış açısını yansıtamamış oluyorsunuz. Bu da hukukun zedelenmesine neden olur. Adalet duygusunun zedelenmesine neden olur. Bir insan sağcı olabilir, solcu olabilir, Alevi olabilir, Bektaşi olabilir. Herhangi bir yani bir hayat görüşüne sahip olabilir. Herhangi bir yerden gelebilir. Ama bu sizin ona bakış açınızı, ona olan adaleti uygulayış biçiminizi değiştirmemelidir yani. Zaten onu değiştiriyorsa o zaman hakimlik sıfatı ve savcılık sıfatı sorgulanır hale gelir. Maalesef özellikle 2002 yılından önceki süreçte çok zedeleyici yani hukuk ve adalet duygusunu zedeleyici yaklaşımlar ve kararlar ortaya çıktı. Hatta şu anda biliyorsunuz Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu 28 Şubat'ta yapılan yargılamalarla ilgili bir tahkikat komisyonu kurdu. Hı hı. Ve o dönemde verilen kararları sorgulamaya başladı. Sayın Adalet Bakanı da geçen gün açıkladı. Biz o dönemki kararları sorgulayacağız dedi. Yani neden sorgulansın ki bir karar? Düşünün. Ya o dönem bir karar vermiş bir hakim veya savcı bir karar vermiş neyse. Bir mahkeme geçmiş, Yargıtay şeyinden geçmiş. Ya bu sorgulanıyorsa artık bir ülkede orada amiyane tabirle çuvala sığmayan bir mızrak var demektir yani. Yani mızrak çuvalı delip geçmiş demektir. Artık herkesin gözünün önünde demektir bu yani. Ya yaşanan insan hakları ihlalleri, yaşanan hukuksuzluklar artık toprağın altına sığmayacak pozisyona gelmiştir. Yani ki böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulsun. Umarım ilerleyen süreçte o yaşanan hukuksuzluklar, adaletsizlikler ortaya çıkarılacak ve o dönemde mağdur olan insanların mağduriyetleri de sona erdirilecektir.
Altın Hanım da biraz evvel bahsederken yüksek yargının yani sorunların içinde onu da zikretti. Evet. Şimdi siz de anlatırken aklıma geldi. Daha evvel de programlarımızda zikrediyorduk ama yüksek yargıda da yüksek yargı kararlarının daha üst makamlarda %50'sinin bozulma durumu söz evet. konusu. Bu şimdi, neye bağlı peki?
Şimdi bu açıkçası orada çok değişik bir süreç var. 1 milyon, 1 milyon 100, 1 milyon 200 her sene dosya gidiyor. Ya bu korkunç bir rakam. Siz oradaki 300-400 insanla bu dosya yükünü kaldıramazsınız bir kere. Bu bir gerçek. Ama şimdi yüksek mahkeme sisteminde formül onama ve formül bozma diye bir sistem çıktı. Şablon var bilgisayarlarda. Sadece tarafların isimleri ve dosya numaraları değiştirilerek bir kararlar verme sistemine geçti. Ya, bu çok vahim bir şey hukuk açısından. Yani oradaki yaşanan hukuksuzluğun telafisi olamaz yani. Tabii bu bazen ideolojik surette de ortaya çıkabiliyor bu hukuksuzluklar. Yani bakış açısının farklılığından da ortaya çıkabiliyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Ya bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi son dönemde Bakırköy'deki asli hukuk mahkemeleri hakimlerini geçen programlarda da söylemiştik. Oraya tetkik hakimi olarak atanması gerekiyor. Şimdi 5 kişiden oluşan bir kurul var oradaki sistemi daha önce de açıklamıştık biz. 5 kişiden açıklanan kurulda tetkik hakimi dosyayı inceler, raporunu düzenler. Kuruldan bir tanesini üyenin önüne koyar. O üye bakar, ha tamam olmuş veya olmuş şu der ve diğer 4 kişinin dosya incelemesi gibi bir durum ortadan kalkmış olur. Şimdi bu çok yanlış. Oradaki tetkik hakimleri oradaki kurul üyeleri kadar hukuk tecrübesine, dosya tecrübesine sahip değiller zaten. Yani birçok şeyi gözden çıkarabilirler. İnceleme yapılırken de onların önlerinde böyle bir liste vardır tetkik hakimlerinin. Şuna uygun mu, şuna aykırı mı, şuna aykırı mı? Ya böyle sanki hani çoktan seçmeli test şey yapar gibi bir şey yapılır. Hı hı. Ama çok farklı durumlar olabiliyor bazen dosyalarda. Ya bunları gözünün önünden kaçırması olabiliyor. Bunları yakalayacak tecrübeye sahip olan insanlar da o bahsettiğimiz 5 kişiden oluşan kurul üyeleri. Hı hı. Onun için onların dosyalara teması çok önemli. Ama maalesef dediğim gibi dosya sisteminin yani dosya yükünün çok ağır olmasından ötürü formül onama ve formül bozma sistemi çok fazla dosyada ortaya çıkıyor.
Ben size bir tane söyleyeyim örnek olarak sizin sözünüzden sonra. Yok,
estağfurullah. Oradaki %50 olayı da bundan kaynaklanıyor. Yani düşünün bir yerel mahkeme karar veriyor. Sonra kararın arkasında duruyor çok olgun ve doğru bir şekilde. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na veya Ceza Genel Kurulu'na gidiyor. Hı. Üst merci olarak. Hı. Genel kurul veya hukuk genel kurullarından bir tanesi o daire kararını bozabiliyor. Neden? Çünkü orada çok fazla sayıda katılım var. Çok fazla sayıda hukukçu var. Onların görüşleri farklı oranda tecelli edebiliyor oraya yani. Ve bu dediğiniz gibi yarı yarıya yakın bir oranda oluyor.
Az değil.
Ya bu çok acayip yüksek bir rakam GUK açısından. Bir de burada yani dairenin kararı doğru dense bile dikkat edilirse muhalefet şerhleri oluyor orada. Yani karara muhalefet eden çok fazla sayıda hakim oluyor. Yani dediğim gibi bu daire kararlarının büyük oranda hukuka aykırı olması nedeni bu eksik incelemeden kaynaklanıyor.
Ben bir tane biliyorum yakinen. Yani ilk daha incelemede Yargıtay safhasında bir dosyada temyize hakkı olmayan kişilerce temyiz başvurusunun kabul edilip yargılama devam edilmiş. Mesela şimdi bu kasıtlıysa çok büyük bir kusurdur. Yani bu yani hele Yargıtay dairesinde hiç olmaması gereken bir hata. Çünkü orada insanların hayatları söz konusu.
Yani şunu yaşadığımız çok oluyor tabii ki. Yüksek yargı sonuçta hepimizin hukuk devleti olmanın özünde var olan, yaşamış olduğumuz sorunları bir yerlerde bizim adımıza evrensel kurallarla çözümüne inancımızla hukuka gidiyoruz değil mi? Eskiden hukukun olmadığı dönemde öç alma duygusuyla insanlar kendi haklarını kendileri aramaya kalkıştıklarında daha büyük bir kaos, içinden çıkmaz durumlar oluşurken ne yazık ki bizde hukuk düzeni içerisinde de kaoslar var. Evet. Hatta zaman zaman aynı dairenin vermiş olduğu birbiriyle çelişik kararlarla dahi karşılaşabiliyoruz.
Doğru.
Bunun özünde Ceyhun Bey'in de dile getirdiği gibi şimdi Yargıtay sisteminde, yüksek mahkemede her davanın ya da her suçun ceza ile ilgili hukuk ceza daireleri, hukuk daireleri birbirinden farklı. Hangi suçların hangi daireye gideceği bellidir. Hukuk davalarında da hangi itilafların hangi daireye gideceği 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ancak buralara Türkiye'deki tüm yerel yargıdan verilmiş olan kararlar gidiyor. Ve bizde bir ara merci olmadığı için, gerçi bir ara merci getirildi ama kurulmadı hala, mahkemeler dahi kurulmadı. Her şey temize gidiyor. Temize gitmeden çözümlenen çok az karar var.
Evet.
Dolayısıyla benim kendi başıma gelmedi ama meslek yaşantım içerisinde çok sevdiğim, çok görüşlerine önem verdiğim bir meslektaşımın bana anlatımı üzerine söylüyorum. Kendisi bir dosyasının Yargıtay'a gidişi sırasında, çok ayıp bunu söylemek ama sayfaların arasında ciklet yapıştırmış, göndermiş. Diyor ki Yargıtay'dan dosya geldi, o ciklitler olduğu gibi duruyor. Yani az önce dediğiniz gibi o otomatik onama, otomatik bozma. İnsanların gidecekleri hiçbir yer yok başka. Yani çünkü yerel yargıda anlatıyorsunuz, dile getiriyorsunuz, olabilir. Gerçi yerel yargıda birebir temas çok daha fazla.
Evet.
Yani hakim dosyayla daha iyi haşır neşir oluyor, duruşmalar oluyor, gidiyorsun, geliyorsun. Yüksek yargıda çünkü bütün kararlar mürafalı olmayabiliyor.
Evet.
Yani duruşmalı olmayabiliyor. Onların da kıstasları var. Belirli miktarın üstündeki alacak davalarında gidebiliyorsunuz. İşte ceza davalarında da belirli yılların üstündeki cezalarda mürafa isteyebiliyorsunuz. Nispeten mürafalı duruşmalar birazcık daha kendini anlatmak açısından hakimlerin, o beş kişilik kurulun dikkatini çekmesi açısından önemli. Ama bazı suçlar veya bazı itilaflar mürafaya tabi değil. Dolayısıyla o teması hiç sağlayamıyorsunuz. Oysa ki hakimlerin evrensellik ilkesi içerisinde kendilerini o dosyanın taraflarının yerine koyarak, o yargılanan kişinin yerine koyarak, ben olsaydım nasıl davranırdım, ben olsaydım nasıl yapardımı koyup onu yaşayarak sonuç karar vermeleri gerekirken bazen fiziksel bir temas bile olmadan dosyalar dönüyor. Özellikle Yargıtay'da iş yükünün yoğunluğu sebebiyle ne yazık ki bu yaşanıyor. Bu yaşanıp geri dönünce, çünkü Yargıtay'daki dosyanızın onanması veya bozulması da yerel mahkemedeki yargıçların kendi sicil dosyalarındaki terfilerini etkiliyor. Aslında ne kadar kötü bir durum değil mi? Bir yerel yargıç görüyor, diyor ki ya ben bu dosyayı çok eminim, bu dosyanın onanıp gelmesi gerekirdi, bozulup geldi diyor işte. Çünkü birebir yaşamış hepsini. Direnme konusunda bence tereddütler yaşıyor. Çünkü yüksek mahkemeyle bir sonraki dosyası yine oraya gidecek aynı konuyla alakalı.
Evet.
Bir çatışmaya girmemek adına direnmeyip yüksek mahkeme kararlarına uyan yerel yargıçlarımız da çok fazla.
Evet.
Direndikten sonra hakikaten o dosyaya olan inancından dolayı direnen dosyalar dediğiniz gibi daha geniş katılımla ve hakikaten oraya gitmek de biraz zor. Öyle her dosya gitmiyor Ceza Genel Kurulu ya da Hukuk Genel Kurulu'na. O zaman birazcık daha şansımız davanın tarafları açısından daha yüksek olabiliyor. Daha net bir değerlendirmeden geçebiliyor. Gene son dönemlerde Yargıtay'da işte daire sayısı artırıldı. Heyetlerde yani o 5 kişilik aynı dairede çalışan 5 kişilik heyetlerin sayısı artırıldı. Nispeten bir takım şeyler var ama henüz yetersiz. Umarım bunu da aşma yönünde hep beraber temennilerde bulunup bekleyeceğiz.
İstinaf mahkemeleri olacaktı.
2002 yılından beri söylenen bir şeydir. 10 sene oldu, ben hala göremedim yani. Yıllardır söylenen bir şey, hala kurum olarak kurulamadı maalesef. Yani oradaki Yargıtay'ın sistemini yani dosya yükünü azaltmak, bir kademe daha koymak hukuk açısından tabii ki olumlu bir gelişme. Ama maalesef kurum olarak sadece adı var, tabelası var. Şu anda Kartal'da var mesela, Kartal Adliyesi'nde. Gittiğiniz
ama
zaman,
atanmış yargıç yok.
Atanmış yargıç yok. Sadece makamdan ibaret yani maalesef.
Hakikaten trajikomik bir olay yani.
Evet.
Ben bir ekleme daha yapayım. Şimdi bu Ceza Genel Kurulu sisteminin hakimler açısından ne kadar hani uygun ve hani başvurulabilir bir sistem olduğunu açıklamak açısından 3. yargı paketinde CMK'nın 308. maddesine bir ekleme yapıldı. Önceki sistemde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamı daire kararlarına karşı itiraz yetkisini kullanabiliyordu. İtiraz yetkisini kullandığında dosya direkt olarak Ceza Genel Kurulu'na geçiyordu. Ceza Genel Kurulu'nda incelenme imkanı oluyordu. Şimdi bir cümle daha eklendi oraya. Dedi ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz yetkisini kullandığında dosya kararı veren dairenin önüne gider dedi. Kararı veren daire kararını değiştirebilir dedi. Şimdi bu çok önemli. Yani bir kademe daha konmuş oldu hukuk açısından yani. Önemli bir gelişme bu. Yani daire gözden kaçırdığı bir şeyi Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla değiştirme imkanına kavuştu. Yani demek ki istenirse düzeltilebilir bir uygulama daha konuluyor. Demek ki yani burada dosyaların, dairelerin verdiği kararlar daha da bir sorgulanır hale geldi. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığı makamının da bu tür durumlarda yetkisini kullanması ve hukukun tecellisi açısından bunu uygulaması çok önemli gerçekten.
Evet, ama usulen kullanmaması, yani mesela 500 klasörlük bir dosyayı bir saatte karar vermemesi mesela.
6 günde incelenenler var. Biz bunu yaşadık. 500 klasörlük bir dosyayı 6 günde. Zaten bunun bir günü, 1,5 günü postadır. Ankara'ya gitmesidir. Yani normal açıp kapağını, yani buysa geri gönderelim modunda şeyler olabiliyor yani maalesef.
Halbuki üzerine onlarca delil eklenmiş olabiliyor.
Evet,
dosyanın mahiyeti farklılaşmış oluyor itiraz olduğuna göre.
Tabii.
Değil mi? Peki siz tabii Türkiye'nin önemli sorunlarından biriydi. Yani geçmişten beri gelen Ceyhun Bey'in karşılaştığı olaylar olduğunu biliyorum ama insan haklarını ihlal konusunda sizin önünüze gelen bir dava oldu mu? Hiç o ihlallerle karşılaştınız mı?
Yani birebir benim ilgilendiğim bir davam olmadı. Bunu hem iç hukuk yolları içerisinde işkence mağduru olabilir, savunma hakkı elinden alınmış kişiler olabilir. Birebir ilgilendiğim olmadı veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığım bir davam olmadı. Bu konuda hani çok fazla tecrübem de yok. Anlatabileceğim bir davam da yok. Ama genel olarak hukuk sistemi içerisinde yaşanmış olan, birebir benim davalarımda, benim takip ettiğim dosyalarda değil ama ciddi manada işkenceye yönelik olsun, adil yargılanma hakkının kötüye kullanılması olsun. Çünkü işte az önce konuşmamızın başından beri dile getiriyoruz. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Yani evet. İnsanlar tamamen bir şüpheyle gözaltına alınıp yıllarca yargılanma sürecinin uzaması içerisinde tutukluluk halleri infaza dönüşmüş bir şekilde cezaevinde kalarak en nihayetinde beraat edip çıktığında işte gençliğini, hayatının önemli bir kısmını cezaevinde geçirmek zorunda olan, geçirmiş birçok insan var. Bunu işte basından takip ettiğimiz, işte davalarını takip eden başka meslektaşlarımızdan duymuş olduğumuz ağır kusurlar çok fazla. Ve gene bu manada Türkiye'deki adil yargılanma hakkına, adil yargılanmanın içerisinde hem niteliksel olarak adil yargılanmak hem de hızlı yargılanmak beraberinde olması gereken süreçler. Evet. Buna aykırılıktan Türkiye'nin mahkum olduğu o kadar sayısız dosya var ki, hani birebir benim yaşamamış olmam, benim biraz şanslı olmuş olmamdan kaynaklı herhalde. Ya da çok fazla, çünkü bu tür hak ihlalleri şeyde çok daha fazla. Özellikle politik davalarda, siyasi bakış açısının egemen olduğu dosyalarda adil yargılanma hakkının kötüye kullanılması, ne kadar çok karşıda olsak en yaygın olarak uygulandığı yerler oralar. İşte ismi değiştirilse dahi devlet güvenlik mahkemelerinin de yaşanmış olan süreçler, şimdi özel yetkili mahkemeler oldu, gene değişti ismi. Evet. Ama aslında özünde hakikaten, çünkü oralarda daha çok siyasi davalar görülmekte. İster istemez siyasi olan davalara, yani bu ille de sol örgüt, sağ örgüt olması gerekmiyor. Hükümetin, o anki iktidarın bakış açısında ters olan herhangi bir davada siyasi dava şeklinde dönüşebiliyor. Bu bir alacak davası dahi olsa, bu başka herhangi bir suçtan kaynaklı ceza davası da olsa, bir dava niteliği itibarıyla o anki konjüktür içerisinde siyasi davaya dönüşebiliyor. Oralarda hakikaten ciddi ihlallerin yaşandığını her gün bu ülkenin bir ferdi olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Yasalarda buna yönelik iyileştirmeler yapılsa dahi, işte ben mesela bu son süreçten haberdar değildim. 2002 öncesi, evet, yargılamaların yeniden gündeme alınması, hakikaten oralarda çok mağdur edilen, çok hakları ihlal edilen, yıllarını hapislerde geçirip arkasından pardon deyip, bunun da işte çok o kadar komik bir tazminat ölçüsü var ki, evet, günlüğü işte çok
yaşanan hukuki
tarif edilemeyecek, evet, şekilde bir meblağla tazmin edilip pardon deyip insanları tahliye olduğu ama işte hayatlarının söndüğü olaylarla birebir yaşamasam da, benim davam olmasa dahi, evet, çok yaygın olduğunu hepimiz,
elbette,
biliyoruz. Yani.
Yani bizim toplumumuz, yani 71'de, 80'de, 97'de, yani şimdi onların yargılaması başlıyor. İşte, evet, 12 Eylül, 28 Şubat deniyor. Şimdi o dönemlerde tabii ki insan hakları ihlalleri çok ağır şekilde, ki kaçıncıyız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin?
Birinciyiz şu an.
Birinciyiz. Yani bu konudaki ihlallerde,
evet,
değil mi? Yani ağır ihlaller söz konusu oldu. Bu bir kere topluma yansıyor. Şimdi benim burada dikkatimi çekmek istediğim nokta, yani fiziki olarak insan hakları ihlallerini birebir yapanlar malum zaten onların, ya ama burada yargıda buna tolerans gösterilmemesi çok önemli. Şimdi burada yargıçlarımıza önemli bir görev düşüyor. Yani siyasi yapı ne kadar hani hukuk ilerlemesi, işte demokratik atılım bu konuda yapıp tolerans, sıfır tolerans diyorsa, aynı sıfır toleransın yargıda da
olması,
tecelli etmesi lazım.
Ya o kadar kutsal bir meslek ki yargıçlık. Hakikaten bizler tabii ki müvekkilimizin haklarını ararken onun hakkına inancımız sonsuz. Zaten inanmadığımız bir davayı hiçbir meslektaşımızın üstleneceğine ihtimal vermiyorum. Her birimiz üstlendiğimiz davanın haklılığına olan inancımızla o davaya giriyoruz. Kutsal bir meslek icra ediyoruz. Ancak o kürsüde olup her iki iddiayı, karşılıklı iddialar var yargılamalarda, bunu dinleyip neticede onlardan hangisinin daha haklı olduğuna karar verecek olan merci o kadar önemli bir yer ki, yani çok büyük bir kudret, kesinlikle tarafsızlık içerisinde, kesinlikle herkese eşit mesafede olması gerekir. Karşısındaki insanın dini, dili, ırkı, mezhebi, duruşu hiçbir şekilde ayrıt edilmeden kanunların kişiye özel değil de genel olduğu perspektifinden ayrılmadan adaleti tecelli ettirmesi gerekiyor. Yani çok çok önemsiyorum yargıcın konumunu. Zihinlerde, gönüllerde en ufak şüpheye yer vermeden karar vermesi gerekir. Eğer buna ilişkin azıcık bir şüphesi varsa yargıcın, ya o dosyadan çekilmeli, ya dosyanın 3-5 gün ileri bir tarihe atılarak bir daha vicdan, çünkü hakimlerin hakikaten ciddi oranda vicdani inisiyatifleri var. Yasa koyucu onlara gerçekten sınırlar koymuş, alt sınırlar, üst sınırlar koymuş ama bir yerde de vicdani kanaatinin çok yüksek olduğunu, zaten bunun bilincinde olan insanlar o mevkilere getirilmeli ve orada buna aykırı en ufak bir davranışı varsa müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyorum.
Evet.
Çekilmek dediniz de öyle kolay değil. Bir hakim şimdi çekilmek istese, bir üst mahkemeden iki hakim hayır derse çekilemiyor. Yani bu da hakimlerimiz açısından çok zor bir durum. Yani şimdi yargılananlar açısından da öyle. Yani bir şüphe oluşmuş diyelim. Var veya yok. Sonuçta kanun o hakkı şüpheden veriyor.
Tabii.
Değil mi? O
tabii.
Şüphe varsa şimdi taraf, hakim de çekilmeyi arzu etmişse.
Evet.
Bakıyorsunuz başka bir iki hakim çekilmesini engelleyebiliyor. Bu doğru değil. Mesela bunun kolaylaştırılması lazım.
Kesinlikle. Tamam. Yani doğru. Eğer çekilmek çok istiyorsa kalkıp bir hakim o dosyaya bakmakla zorlamanın bir anlamı yok yani. Belli ki o da bir şey hissetmiş, orada bir şey görmüş veya sanıklar da, hani yargılananlar veya müşteki de reddi hakim talebinde bulunur veya çekilmesini talep edilir. Orada bir talep varsa artık onu sürdürmenin hiçbir manası yok yani. Başka hakim mi yok yani? Yüzlerce hakim var adliyede yani. Başka bir hakim adaletin tecellisi açısından orada görev alabilir ve yargılamayı sürdürebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok hiçbir şekilde.
Yani o taraflara tatmin etmeyecektir yani, evet. Sonuçta çıkacak olan karar, değil mi? Yani
tabii,
aynı kesinlikle. Hakim devam ettikçe.
Yani. Kesinlikle. Bence o karar veren hakim de yani öyle bir zor durumda kalacak ki bu durumda.
Evet.
Nasıl karar vermesi gerek? Çünkü o vicdanından uzaklaşmış olacak. Verdiği karar her halükarda tartışmaya zemin hazırlayacak.
Evet.
Çünkü bir çekilmiş tekrar birilerinin inisiyatifi doğrultusunda o dosyaya bakmak zorunda kalmış. Artık yani hakikaten tartışılırlığı çok yüksek düzeyde bir kararın oluşmasına sebebiyet veren bir kurum bu kurum.
Evet. İfade özgürlüğüne gelecek olursak yeni düzenlemeler bu konuda bekliyor
musunuz? Şimdi açıkçası son 3. yargı paketiyle ifade özgürlüğünün önündeki engeller biraz kaldırıldı. Hı hı. Nedir kaldırılan engeller? Şimdi 6352 sayılı kanun olarak geçiyor 3. yargı paketi. Geçici 1. maddesiyle basın ve yayın yoluyla veya sair vasıtalarla işlenen suçlarda 5 yıla kadar olan üst sınır, yani cezasının 5 sınırı 5 yıla kadar olan suçlarda erteleme müessesesi getirildi belli bir tarihe kadar. Ya soruşturma aşamasında ise soruşturması da kapatılıyor. Dava aşamasında ise davada da erteleme kararı veriliyor. Eğer 3 yıl boyunca suç işlenmezse bu dosyalar işlemden kaldırılıyor netice itibariyle. Şimdi tabii bu önemli. Neden? Çünkü biliyorsunuz mesela herhangi bir davada bir ilan vermiş olabiliyorsunuz. Bir basın açıklaması yapmış olabiliyorsunuz. Bir kendinizi ifade etmeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani mahkemede değil, yani kamuoyundaki bilgi açlığını doyurmanız gerekiyor. İnsanlar bilmek istiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Neden yargılanıyorsunuz? Niçin oluyor böyle? Farklı basın kanallarında, farklı televizyonlarda, farklı gazetelerde sizin hakkınızda olumsuz propaganda ve hakimlere baskı içeren şeyler olabiliyor. Yayınlar olabiliyor bu biçimde. Siz de buna mukabil ortadaki bilgi kirliliğini gidermek açısından ilan verebiliyorsunuz, basın açıklaması yapabiliyorsunuz, televizyonda açıklama yapabiliyorsunuz. Birçok gazeteci, birçok insan dava ve soruşturma tehdidi altındaydı. Avrupa Birliği'nin ilerleme sürecinde ki telkinlerin neticesinde 3. yargı paketiyle birçok hapis ve tutuklanma ve mahkum olma tehdidi altında olan gazeteci şu anda cezaları ertelendi. Tabii bu demokrasi açısından önemli bir gelişme. Çünkü ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz bir unsuru, vazgeçilmez bir unsuru. İnsanları neden siz bu dava ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptınız, kendinizi ifade ettiniz diye hapse koymakla tehdit edersiniz. Orada ifade özgürlüğünden biz bahsedemeyiz yani hiçbir şekilde. Bunun için de bu son kanun değişiklik olumlu oldu benim gördüğüm kadarıyla.
Evet, yani ifade özgürlüğüyle birlikte demin Altın Hanım'ın da söylediği hakimlerin cesur olması da. Şimdi onlardan da etkilenmeyecek.
Tabii
hakim.
Ki.
Çünkü basında birçok şey yayınlanabilir.
Yani tam onu söyleyecektim ben. Buyurun. Şimdi, evet. Tabii ki toplumun haber alma hakkı çok kutsal ve önemli bir hak. Ancak ne yazık ki biz şunu da çok fazla yaşıyoruz. Yani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İfade özgürlüğünün en önemli savunucularından biriyim. Sonuna kadar kanımın son damlasını dahi veririm bu uğurda. Her hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Şimdi bizim ülkemizde basında bir takım kirlilikler var. Basın zaman zaman haber verme hakkının çok çok ötesine geçip çok güçlü bir erk var elinde.
Evet.
Toplumu yönlendirebiliyor, mahkemeleri yönlendirebiliyor, insanlara yanlış bilgiler verebiliyor. Basının da haber verme görevini, bu hem haktır hem de görevdir, hakikaten meslek ilkeleri içerisinde ve kişilik haklarını ihlal etmeden, bunlar çok önemli şeyler, bunları ihlal etmeden bu hak ve görevini kullanması gerektiğine inanıyorum.
Evet.
Şimdi her türlü konuda yayın yapabilirsiniz ancak yargıya intikal etmiş olan olaylara, işte 18 yaşın altındaki bir şekilde suça itilmiş çocuklara ilişkin verilecek haberlerde her zaman olması gerekenin çok daha üstünde azami bir gayretle, azami bir özenle
evet.
insanların kişilik haklarının ve o haber verme hakkının kriterlerini birbirine çok yakın olduğunu,
evet.
o geçişleri çok sağlıklı bir şekilde ve etik ve suç işlememeye yönelik olarak kullanması gerektiğine inanıyorum.
Evet.
Tabii ki bu hiçbir zaman ifade özgürlüğünün önüne geçmek manasında değildir.
Evet.
O en önemli haktır ama kişilerin kişilik hakları da en az ifade özgürlüğü kadar önemlidir. O kıstaslarda zannediyorum zaten bu mesleği icra eden, bu mesleği mesleğin içerisinde bir yerlere gelmiş kişilerin bu otokontrollerini kendileri yapamıyorsa dahi, çünkü zaman zaman hepimizin içerisinden fışkıran bir takım duygular olabiliyor. Ama her gazetenin, her basın kuruluşunun mutlaka kendi içerisinde bir denetleme kurulu var. Oralardan geçerek sebep-sonuç ilişkilerini, yani onun toplumda yarattığı değerle başka insanlara vermiş olduğu zararları çok iyi ölçüp haber kirliliğine, insanların galyana gelmesini engelleyecek konularda da son derece dikkatli davranılması gerektiğine inanıyorum.
Evet.
Tabii ki bir insanın kendi bir konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğu görüşü farklıdır. Görüş ifade etmek, olaylara eleştirisel olarak yaklaşmak çok farklı ama yaşananları da farklı bir şekilde aktarmanın da önüne geçmek gerektiğine inanıyorum.
Siz herhalde özellikle spesifik olarak boşanma davalarında bununla çok karşılaşıyorsunuz. Galiba çok alıyorsunuz o davalardan.
Yani sırf boşanma davalarında değil. Yani o kadar çok olaylar yaşıyoruz ki.
Evet.
İşte bir tecavüz mağduru çocuğun resmini veyahut işte kurşuna dizilmiş bir kadının kocası tarafından şiddet mağduru kadının resmini basın öylesine bir şekilde veriyor ki
evet.
bu toplumun duygularını hakikaten rencide eden ve bir şekilde suç işlemeyi önüne geçmiyor. Tam tersi insanlar da ne yazık ki seyrettikleri programlarda okuduklarında okumaktan çok programlar daha da yani televizyon çok daha etkili oluyor. Özellikle bizim ülkemizde okuma yazma oranı çok yüksek değil. Daha kolay şeyleri
evet.
tercih ediyoruz. Caydırıcı olmaktan öte insanları buna yönlendiriyor. Garip bir şekilde yani bunu
evet.
anlamakta ben çok güçlük çekiyorum ama gördüğünden onun vahşetinden etkilenip bunun oluşumunu engellemek yerine bir şekilde bir bakıyorsunuz o eylemin faili haline gelebiliyorlar. Bunun da önüne geçmek gerekiyor. Boşanmalarda da çok çok önemli tabii ki. Neden önemli? Çünkü aile toplumun en önemli parçası. Ne kadar sağlıklı, ne kadar düzgün ailelerimiz olursa toplumun temel taşı olarak topluma sirayet edecek o kadar huzurlu, o kadar saygılı, o kadar çok üretken bir toplum haline gelmiş olacağız. Aile içerisinde yaşanan şeyler biraz daha mahrem. Onun oranın içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ben mesela boşanma davalarımın hepsinde hemen gizli celse istiyorum. Basın yasağı istiyorum. Çünkü çocuklar var orada.
Evet.
O çocuğun yani anne babamızı seçme hakkımız yok. Biz doğarken annemiz babamız seçilmiş olarak geliyoruz. Annemiz babamız her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun bizim için özeldir ve önemlidir. Çocukların annesinden ve babasından utanmalarına sebebiyet verecek yayınların yapılmaması gerektiğine inanıyorum. O nedenle ve şunu da görüyorum, basında her zaman buna dikkat edilmiyor. Hakikaten dikkat edilmiyor. O ailenin içerisinde yaşamış olduğu dramın onların maneviyatında yarattıklarından ziyade süper bir haber yaptım, bomba bir haber yaptım, bak nasıl işte. Kanı seviyor, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ne kadar çok itilaf var ve bu itilafın içerisinde yaşanmışlıklar ne kadar büyükse, şiddet ne kadar büyükse o daha önem arz ediyor. Yoksa o şiddetin mağduru olan çocuğun, kadının, belki erkeğin hiçbir önemi kalmıyor. Sadece o olayı reytinglerini yükseltmek adına onu kullanıyorlar.
Evet.
Bu hakikaten çok yaralayıcı. Bunun önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum.
Yani şimdi şiddetin önüne farklı bir eğitimle geçilir. Yani hukuk eğitimi tamam bir branş eğitimi ama hukukun temelinde de bir kere insan adalet duygusu ve vicdanı var. Değil mi? Yani şiddetin de önüne geçecek. Boşanmaların da çünkü sayısı çok fazla. Yani insanların birbirine yaklaşım temeli sevgi, şefkat, merhamet, güven, fedakarlık, sadakat gibi insani, vicdani, ahlaki değerlerle olmalı ki ne boşanmalar, ne şiddetler, yani materyalist yaklaşımla değil, insani yaklaşımla bir bu bir ruh eğitimini gerektiriyor.
Kesinlikle.
Bu vicdani ve imani bir eğitimdir. Yani o toplumsal her türlü bunlar dahil sorunun kökenindeki şeyi yok edecek olan düzgün bir ruh eğitimi, sağlıklı bir vicdan, bir muhakeme, buna yönelik bir eğitim de çok önemli gerçekten. Çünkü bütün konuştuğumuz sorunların temelinde bu var yani.
Küçücük bir şey söylemek istiyorum. Boşanmaların çok artmasındaki sebep, bunu hepimiz çok araştırıyoruz. Neden? Neden bu kadar? Çünkü o kadar yaygınlaştı ki ve şu sonuç çıkıyor genellikle. Evet, kapitalist sistem içerisinde, o materyalist sistem içerisinde evliliklerin dağılması durgunlaşmış ekonomiyi yeniden canlandırmaya sebebiyet veriyor. İngiltere'de çok büyük bir araştırma yapılmış ve o durgunluğu ortadan kaldırmak için boşanmalar kolaylaştırıldı. Aile birliği içerisinde kusurlu davranışların yakalanma riski arttı. Çok daha kolay yakalanır oldu herkes. İçtihatlar değişmeye başladı. Şimdi özel hayatın gizliliği içerisinde ses kayıtları vesaireler büyük suçtu ama aile içerisinde bunlar suç olmaktan çıkarıldı. Çünkü şu hedefleniyor, aile birliği dağıldıktan sonra işte evden biri ayrılacak, o yeni bir ev tutacak. Onun için yeni bir beyaz eşya alınacak, yeni bir ev döşenecek, yeni bir araç da alınacak çünkü tek aile içerisinde tek araba kullanılabilirken diğer tarafa da araba olunacak. Ve şu da araştırılmış, bekar insanların harcamalarının aile birliği içerisindeki harcamalardan çok daha yüksek olduğu. Bunlar hep bilimsel verilerle kanıtlanmış.
Evet.
Dolayısıyla ailenin dağılmasının önü
açılıyor.
Açılmış vaziyette. Yani bu sadece hukuk problemi değil. Yani hukuksal bir sorun değil boşanmalar. Hı hı. Çok daha ötesinde ekonomi var, sosyal yapı var. Çok üzücü ama inşallah bunların da ben bugün ne kadar iyi niyetliyim değil mi? Onu da bekliyoruz, onu da bekliyoruz, bunu da bekliyoruz diye diye.
Yok yok doğru ama yani biz zaten buradaki sohbetimizin gayesi o. Yani ve onların etkileri de bizim birebir düşündüğümüzden çok daha fazla olur.
Evet.
Yani o niyete göre.
Evet.
Allah yapacak çünkü onların o düzeltmelerin hepsini ama tabii yani ekonomi, ya işte Avrupa ekonomik kriterlerle düşünüyor ama başı da ekonomik krizden ayrılmıyor. Yani o işin temeli o değil. Avrupa ekonomik kriz yaşıyor şu anda.
Yaşıyor tabii.
Bunu 70'te de yaşadı. 50'de savaştan daha yeni çıktı. 30'da başka bir ekonomik kriz yaşadı. Yani bu yine ekonomik ve materyalist kriterlerle çözebilecekleri şeyler değil onların. Sonuçta dediğimiz insani değerlerle dünya güzelleşirse güzelleşecek. Yani imanla, vicdanla, sevgiyle, merhametle, adaletle.
%1 milyar.
Bu deminden Altın Hanım çok önemli bir konuya temas etti. Yani yapılan haberlerin genelde reyting kaygısı yapıldığını söyledi. Çok önemli bu konu. Ben biraz daha açmak istiyorum konuyu müsaadenizle. Şimdi haberlerin özle biçim arasında denge olması lazım. Haber vermek, reyting almak insani değerlerin üzerine geçmemeli veya bir süren bir davayı yargılamayı etkileme amacına mahsus olmamalı yani. Genelde baktığımızda yapılan haberlerin niteliği süren yargılamayı etkileme amaçlı oluyor veya gazete sayısını yani tirajını veya kanalının reytingini artırmak için oluyor. Düşünün 50'lik programlar oluyor, görüyorsunuz. Yani bazen izlediğinizde kendiniz utanıyorsunuz yani yaşanan hadiselerden. Yani reyting kaygısıyla bu kadar hani şey yapılmamalı olaylar, düşürülmemeli veya reyting kaygısıyla, tiraj kaygısıyla süren bir yargılamaya müdahale olmamalı. Mesela bir davada bir karar veriliyor, onu böyle abartarak, şey yaparak, böyle iyice yükselterek böyle şeyini, derecesini sunum oluyor. Halbuki ortada bir şey yok yani. Normal yargılama devam ediyor. Daha Yargıtay safhası var. Hiçbir şey yok. İnsanların gözüne sokarak veya verilen lehe bir kararı aleyhe çevirmek için bir yaklaşım içerisinde oluyor. Yani medyanın şundan çok kaçınması gerekiyor. Bir, hiçbir şekilde tiraj kaygısı duymamalı. İki, olayı olduğu gibi yansıtmalı. Olayı olduğu gibi yansıtmayıp tiraj ve reyting kaygısıyla yargılamayı etkileme yoluna giderse bu adalet sistemi açısından büyük sakıncalar neden olur. Ve şöyle düşünelim. Bir gün o konunun sanığı veya mağduru kendileri de olabilir yani.
Elbet.
Çok doğru.
Elbette. O yüzden hukuk herkese lazım. Herkes. Yani inşallah bizim buradaki konuşmalarımızın gayesi de zaten hukukun ilerlemesi. Evet. Rehabilitasyonu, mevcut hatalarından arınması için bir katkıda bulunabilmek.
Evet.
O yüzden medyanın önemi de aynı zamanda burada. Çünkü ben meslek, yani iletişim okuduğum için medyanın daha evvelki büyük medya patronlarının hani dördüncü kuvvet değil, hatta birinci kuvvet dediği insanları yönlendirebilen Amerika'da Noam Chomsky'lerin basının gücü hakkındaki, yani insan psikolojisini ve onun rıza üretmek, yani toplumu kendi istedikleri yönde hazırlayabilme görevini üstlenen bir basın da olabiliyor. İnsanları evet. Yönlendirebiliyor. İnsanları yönlendireceksek iyiye, hayıra yönlendirmemiz, kesinlikle. Vicdana yönlendirmemiz, adalete yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden böyle pozitif yayınların da
evet.
Çok faydası olacağı kanaatindeyim. Son sözlerinizi alabilirim. Programı yavaş yavaş kapatmak durumundayım.
Yani temelleriniz ve yola çıkışınız çok güzel bir noktadan hareket ederek başlamışsınız. Hakikaten buradaki bir saatlik görüşmemiz, konuşmamız içerisinde azıcık birilerinin gönüllerine, yüreklerine ya da beyinlerine dokunabildiysek, dokunabiliyorsak biz de çok bahtiyar olacağız bundan. Hukuk az önce de dediğiniz gibi hepimiz için lazım. Hukuk devletin içerisinde olmamız, hukukun hakikaten adil bir şekilde hepimiz için cereyan etmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Beni de programınıza davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de katılımınızdan ve değerli fikirlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
Evet efendim, Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.